Ayrım 6.
Gorki topluluğuna göre bu tür görüşmeler şöyle gelişmelidir. Memur öyle işimize gelmeyen sorular sormayacak. Hatta hiçbir şey demeden kağıdımızı alacak, bir köşecine yalnızca tek bir sözcük, uygundur sözcüğünü yazacaktır. Böyle durumlarda arkamdan atlı kovalıyormuşçasına topluluğa dönerim. Kalina Ivanoviç, kopardık. 800 kilo un kopardık. Çabuk birkaç adam bul, git malı al. Soruşturma yapmalarına fırsat bırakmayalım. Haydi durma. Kalina Ivanoviç sevinçle kağıda bakar. 800 kilo, inanamıyorum. Nereden ayarladın? Görmüyor musun? Adalet Bakanlığı vilayet yiyecek sağlama müdürlüğünden. O da ne demekmiş? Neyse boş ver. Üzümeye de bağını sorma. İnsanın en önemli gereksinmesi yiyecektir. Yiyecek o denli önemli değildi. Dolayısıyla yiyecek sorunu gibi uğraştırmıyordu bizi. Elimizdeki çocuklar sürekli olarak açtı. Bu durum onların ahlaksal eğitimini ele almamızı, bu işi gereğince yerine getirmemizi büyük ölçüde güçleştiriyordu. Özel girişimler onların iştahını ancak çok küçük bir ölçüde yatıştırıyordu. Çocuklar, özel girişim dediğim bu yiyecek üretme çalışmaları sonunda her şeyden çok balık elde ediyorlardı. En büyük işleri balıkçılıktı. Bu işi yapmak kışın hiç de kolay olmuyordu. Uygulanan yöntem şuydu. Köylülerin topluluğun topraklarına sınır olan ırmağa ve gölümüze yerleştirdiği ağları yağmalamak. İnsan doğasında bulunan kendini koruma güdüsü ve insanların kendi öz çıkarlarını gözetme konusunda her zaman sağduyulu davranabilme yetisi, çocukların balıkları ağlarıyla birlikte toplayıp getirmelerini önlüyordu. Ancak gün geldi, bu şaşmaz kural şaştı. Taranets'ti bu. Taranets 16 yaşındaydı. Anlı şanlı ve de hayli kıdemli bir hırsızlar ailesindendi. İnce uzun, çilli suratlı, güleç, akıllı bir çocuktu. Önderlik niteliklerinin tümünü üzerine toplamıştı. Çalışkan, hamarat ve çok becerikliydi. Ne var ki topluluğun çıkarları umurunda değildi. Çaldığı birkaç balık ağını topluluğa getirmişti. Balıkçılar peşinden gelmiş, hırsızı çaldığı mallarla yakalamıştı. Büyük bir çıngar çıktı. Bu olaydan sonra köylüler gözlerini dört açtılar ve bizim balıkçılar avdan çoğu kez eli boş döndü. Ama çok geçmeden Taranes'te daha birkaç açık göz kendilerine kasabada gizemli bir dost tarafından armağan edilen balık ağlarıyla çıka geldiler. Bu ağların yardımıyla bizim balıkhaneler kısa zamanda çok iyi iş yapmaya başladı. Ama balıklar ancak birkaç ayrıcalıklının midesine iniyordu. Kışın sonuna doğru Taranes büyük bir küstahlıkla beni de o ayrıcalıklar arasına katmaya kalktı. Bir tabak balık kızartmasıyla odamın kapısına belirdi. Size balık getirdim dedi. Görüyorum ama bunu kabul edecek değilim. Neden? Doğru değil de ondan. Topluluktaki herkes paylaşmalı bunu. Taranets birden öfkelendi, yüzü kıpkırmızı kesildi. Neden paylaşsınlarmış? Ağları bulan ben. Balığı tutan ben. Irmağın sularıyla iliğime dek sırılsıklam ıslanan ben. Neden herkese verecekmişim yani? İyi verme, al götür balığını. Ben balık ağı falan bulmadım, ırmakta da ıslanmadım. Ama bu bir armağan. İstemez, kabul etmeyeceğim. Bu işten hoşlanmıyorum zaten. Bir gariplik var bu balık meselesinde. Ne gibi bir gariplik? Anlaşıldı, söyleyeyim öyleyse. O ağları parayla almadın değil mi? Bana biri verdi dedin. Evet, verdi. Kimin için verdi peki? Yalnızca senin için mi, yoksa tüm topluluk için mi? Ne demek yani? Tüm topluluk da nesi? Bunlar bana verildi. Öyleyse benim için değil, hepimiz için değil. Pekala. Kimin tavalarını kullanıyorsun? Kendi tavanı mı? Hayır, herkesin ortak malı olan bir eşyayı kullanıyorsun. Çiçek yağını da aşçıdan yürütüyorsun. O kimin peki? Herkesin elbet. Peki ya odun, ocak, tas, tabak? Buna ne diyeceksin bakalım? Haydi konuş. Elindeki ağlara el koymam gerekir aslında. Sen de avucunu yalarsın o zaman. Ama asıl önemli olan bu değil. İnsanca davranmıyorsun. Paylaşma nedir bilmiyorsun. İşin en kötü yanı bu işte. Ağlar senin olsa ne olacak? Arkadaşlarını düşünmen gerekmez mi? Herkes balık tutabilir, herkes yiyebilir. Peki peki dedi Taranets. Senin dediğin olsun ama ne olur al bu balığı ye. Tabağı aldım. O günden sonra herkes sırayla balığa çıktı. Tutulan balıklar mutfağa teslim edildi. Resmi olmayan yoldan yiyecek sağlamak için başvurduğumuz bir başka yöntem de çarşı pazar dolaşmaktı. Kalina Ivanoviç atımız Kerata'yı her gün arabaya koşar, yiyecek sağlamaya ya da belli devlet dairelerine baskına giderdi. Kasabaya inmek için kendilerine göre birer bahane uyduran 2-3 çocuk da ya doktora görüneceklerini ya da karakola vuracaklarını, mahkemeye çıkacaklarını öne sürerlerdi. Kalina ile birlikte gitmek, o dolaşırken keratayı tutmak, şöyle ya da böyle ona yardımcı olmak için izin koparırdı. Şansı yaver gidenler kasabadan dolu midelerle döner, genellikle de arkadaşları için birkaç lokma yiyecek getirirlerdi. Bu tür seferlere çıkıp da yakayı ele veren kimse yoktu. Bu seferlerde elde edilen ganimetler topluluğa, teyzem verdi, bir arkadaşa rastladım falan gibi yasal birer kılıfın içine getirilirdi. Topluluğumuzun üyelerine güvensizlik gösterip onların onurunu zedelemekten kaçınıyor, söylediklerini doğru sayıyordum. Hem inanmayıp ne yapacaktım? Açlıktan gözü dönmüş, üstü başı perişan, pislik içindeki bu delikanlılara pazar tezgahından bir somun ekmek ya da bir çift papuç pençesi aşırdı diye ahlak dersi verecektim de ne olacaktı? Böylesi küçük olayların sözünü etmeye değer miydi bu durumda? Sözcüklere sığmaz yoksulluğumuzun bir iyi yönü de vardı. Herkes, müdürü de, öğretmenleri de, öğrenciler de, herkes aynı derecede aç, aynı derecede yoksuldu. Aylıklarımız o dönemde çok azdı. Hepimiz de aynı bulaşık suyunu andıran çorbayla besleniyor, herkes gibi pılı pırt içinde dolaşıyorduk. Koca kış delik pabuçlarla dolaştım. Çoraplarım bu deliklerden fırlar, ıslak ıslak sallanırdı hep. Bu yoksulluk kuralının dışında kalan tek kişi Ekaterina Grigoryevna'ydı. Her zaman temiz, pak, bakımlı ve giyimliydi o. İç düzenin sağlanması. Şubat ayında hemen hemen 6 aylık maaşım tutarına bir para çekmecemden çalındı. O dönemde benim odam hem çalışma yerim, hem öğretmenler odası, hem muhasebe hem de kasaydı. Çünkü bu görevlerin tümünü ben yüklenmiş bulunuyordum. Gıcır gıcır kağıt paralar kilitli bir çekmecede duruyordu. Çekmecenin zorlandığını belirten en küçük bir iz görünmüyordu. Hemen o akşam olayı çocuklara söyledim. Parayı getirip bana vermelerini istedim. Paranın çalındığını kanıtlayamayacağıma göre devletin topluluk için bana teslim ettiği parayı üstüme geçirmekle suçlanacağımı da söyledim onlara. Hepsi de derin bir sessizlik içinde dinlediler. Sonra yine sessizce dağıldılar. Bu konuşmadan sonra odama giderken çocuklardan ikisi karanlık bahçede yolumu kesti. Biri Taranets, öteki ise ufak tefek cin gibi bir çocuk olan Gud'du. "Parayı kimin aldığını biliyoruz," diye fısıldadı Taranets. "Ama herkesin içine söyleyemedik. Nereye gizlediğini bilmiyoruz. Orada söyleseydik gider parayı alır kaçardı." "Kim peki?" "Şey, hani," diye söze başladı Taranets. Ama Gud ona ters ters bakınca birden sustu. "Adını söyleyeceğiz de ne olacak? Anasından doğduğuna pişman etmeliyiz ki." "Peki kim yapacak bu işi?" diye atıldı Taranets. "Sen mi? Seni bir yumrukta duman eder o be." "Kim olduğunu söylesenize," dedim. "Bırakın ben konuşayım onunla." "Yok, olmaz." Taranets arkadaşının isteğine uymaya ve gizli açığa vurmamaya kararlı görünüyordu. "Siz bilirsiniz," diyerek omuz siktim, gittim, yattım. Ertesi sabah Gut parayı ahırda buldu. Desteği demir parmaklıkların arasından zar zor tıkmışlar. Kağıt paralar sağa sola yayılmıştı. Gut sevinçten neredeyse deliye dönmüş bir halde koşa koşa geldi. Paraları buruş buruş etmiş, iki eliyle sımsıkı tutmuştu. Haberi sevinç içinde tüm topluluğa yaydı. Bütün çocuklar sevinç çığlıkları attı, odama gelip bu duygularını açıkladılar. İçlerinden yalnız Taranets başı dimdik havalarda bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Geceki konuşmamızdan sonra ne yaptıkları konusunda ne onu ne de Gud'u sorguya çektim. İki gün sonra biri kilerin asma kilidini kırdı. Birkaç kilo yağ, yani topluluğun bütün yağını ve de kırdığı kilitleri çaldı. Bir iki gün sonra yiyecek deposunun camının yerinden çıkarılmış ve içeriden Şubat devrimi kutlamalar için saklamakta olduğumuz biraz şekerleme ile birlikte birkaç kavanoz araba yağının çalınmış olduğunu gördük. Araba yağı bir servetti bizim için, ağırlığınca altın kadar değerliydi. Kalina Ivanoviç artık iyice çileden çıkmıştı. Bir o çocuğa, bir bu çocuğa dönüyor, piposun dumanlarını suratlarına üfleye üfleye oflayıp pufluyor, onları konuşturmaya çalışıyordu. "Buraya bakın ulan, bunların hepsi sizin ulan orospu çocukları. Kendi kendinizi soyuyorsunuz, asalaklar." Taranets'in bir şeyler bildiği belliydi ama ağzını açıp da tek söz etmiyordu. Anlaşılan böyle bir açıklamayı erkekliğine yakıştırmıyordu. Ötekiler rahat rahat konuşuyor, akıllarına geleni söylüyorlardı. Ama onlar için önemli olan hırsızlık olayının kendisi, nasıl yapıldığı, hırsızın nasıl olup da bulunamadığı gibi yönleriydi. soyuldukları düşüncesini, hırsızın kendi mallarını çaldığı görüşünü benimsemiyorlardı bir türlü. Yatakhanede büyük bir öfkeyle bağırdım onlara. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? İnsan mısınız? Söyleyin bakayım. İnsan mısınız siz? Eşkıyayız diye bağırdı ta arkalardaki yataktan biri. Evet, eşkıyayız ya. Haydi oradan, birbirinizin malını çalan sinsi birer hırsızsınız hepiniz. Eşkıya kim, siz kim? Şimdi bir damla yağınız yok. Umurunuzda mı? Kutlama günü şekerimiz olmayacak. Kimse de bize bir kez daha verecek değil bunları. Ne oldu? Şekersiz kaldınız. Bana göre hava hoş. Ama ne yapalım Anton Semyonovich? Hırsızın kim olduğunu bilmiyoruz. Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Aslında bu üstelemelerimin bir sonuç vermeyeceğini biliyordum. Hırsızlığı yapan büyük çocuklardan biri olsa gerekti. Ötekilerse ondan korkularına bir şey diyemiyorlardı. Ertesi gün çocuklardan ikisini yanıma kattım. Bir yağ karnesi daha aramaya koyulduk. Arayışımız birkaç gün sürdü ama çabalarımız boşa çıkmadı. Biraz yağ sağlayabildik. Hatta malımıza sahip çıkamadığımızdan dolayı bir güzel azarlandıktan sonra biraz şekerleme bile koparabildik yetkililerden. Topluluğa döndük. Akşama güzel güzel konuşarak, serüvenlerimizi uzun uzun anlatarak geçirdik. Sonunda yağ elde etmiş, topluluktaki yerine kilere yerleştirmiştik. Rahat rahat yattık. Yağımız o gece çalındı. Bu olaya neredeyse sevindim diyebilirim. Şimdi artık herkesin damarı kabaracak, beraberlik ruhu kendisini gösterecek, söz konusu çıkarların ortak çıkarlar olduğu herkesçe kabul edilecek, böylece de aramızdaki hırsızları temizlemek için herkes harekete geçecek diye düşünüyordum. Gel gör ki kimse de küçücük bir öfke izine rastlamadım. Çocukların hepsi de üzgün görünüyorlardı, o kadar. Ancak aradan biraz zaman geçip de herkes soğukkanlılık içine düşününce yeni bir merak konusuna kaptırdılar kendilerini. Böylesine ustalıkla iş beceren kimdi acaba? Birkaç gün sonra atın koşumları yok oldu. Bu kez kasabaya bile inemez olmuştuk. Kapı kapı dolaşıp köylülerden birinin atının koşumlarını bize birkaç günlüğüne vermesi için avuç açmak durumunda kalıyorduk. Hırsızlık günlük olaylar arasına girmişti. Her sabah bir şeyin eksildiğini görüyorduk. Balta, testere, bir çaydanlık ya da tava, bir çarşaf, eğer kayışı, dizgin, yiyecek. Gece yatmayıp tabancayla bahçede nöbet tutmaya kalktım birkaç kez. Ama elbet ancak 2-3 gece dayanabildim. Bir gece Osipov'dan nöbet tutmasını istedim. Nöbet sözcüğü bile öylesine ödünü kopardı ki bir daha böyle bir öneriyi ağzıma almamaya karar verdim. Gud ve Taranets de içinde olmak üzere birçok çocuktan kuşkulanıyordum. Ama hiçbir kanıt ele geçiremediğimden kuşkularımı kendime saklamak zorunda kalıyordum. Bir gün Zadorov yüzüme karşı kahkahalarla gülerek şunları söyledi. Böyle bir çalışma topluluğunda yalnızca iş, iş ve gene iş mi olacak sanıyordunuz Anton Semyonovich? Arada bir böyle eğlenceler de çıkar elbet, değil mi ya? Daha ne günler göreceğiz, hele şu hırsızı bir yakalayın bakalım. Ne yapacaksınız, ne ceza vereceksiniz ona? Tutuk evine göndereceğim. Hepsi bu kadar mı? Bir güzel döversiniz sanmıştım. Bir gecede ben nöbetteyken giyinmiş olarak yanıma geldi. Ben de sizinle yürüyeceğim biraz. Yalnız dikkat et, hırsızlar üstüne çullanmasın. Bu gece nöbet tuttuğunuzu biliyorlar. Bu yüzden işe çıkmazlar. Korkulacak bir şey yok yani. Onlardan korkuyorsun değil mi Zadorov? Doğru söyle ha? Hırsızlardan mı? Elbette korkuyorum. Ama mesele korkup korkmamakta değil. Bunu siz de biliyorsunuz Anton Semyonovich. Hem de çok iyi bilirsiniz ki insan arkadaşını gammazlamaz. Ama senin mallarını çalıyorlar. Benim mi? Burada benim olan hiçbir şey yok ki. Burada yaşıyorsun ama. Buna da yaşamak mı diyorsunuz Anton Semyonovich? Yaşam bu mu? Sizin bu topluluktan hiçbir şey çıkmaz. Beni dinleyin. Siz bir an önce bu işten sıyrılmaya bakın. Göreceksiniz çalınacak ne varsa götürecek, sonra da kaçacaklar. En iyisi bir iki silahlı gece bekçisi dikin. Silahlı adam tutacak değilim. Zadorov bu sözlerime şaşırmış olmalı. Neden peki diye sordu. Bekçi dediğim para ister de ondan. Bizimse paramız çok kıt. Hem burada asıl önemli olan hepinizin de buranın sahibi olduğunuzu anlamanızdır. Çalınan şeyler hepinizin malı. Gece bekçisi tutma fikrini daha birkaç çocukla destekledi. Bu konuda yatakhanede boyuna tartışıyorlardı. İkinci kümeyle aramıza katılan çocukların içinde en aklı başında olanı Anton Bratchenko'nun görüşü şöyleydi. Bekçinin dolaştığı geceler kimse hırsızlığa çıkmayacak bir... İkincisi, hırsızlığa çıkacak olan akıllı, poposunun ortasına kurşun yiyecek. bir ay kadar ayakta dikildikten ya da yüzü koyun yattıktan sonra bir daha böyle oyunlar oynamaya tövbe edecek. Özgür dünyasındaki uzmanlığı sahte arama buyruklarıyla insanların evini aramak olan yakışıklı Kostya Vetkovski onunla aynı görüşü paylaşmıyordu. Bu Vetkovski sözü edilen aramalarda başı çekiyor değildi. O yalnızca asıl işi yapan büyüklerin yardımcısıydı. Dosyaya göre hiçbir şey çalmış değildi ve bu aramalara katılmasının tek nedeni bu işin tekniğine karşı duyduğu ilgiden kaynaklanıyordu. Kuramsal bilgilerini derinleştiriyordu, o kadar. Hırsızları küçük görürdü. Bu çocuğun anlayışlı, uysal, aynı zamanda karmaşık bir doğası vardı, farkındaydım. Ancak beni asıl şaşırtan, en dövüşken çocuklarla bile çok iyi geçinebilmesi ve siyasal konularda söz sahibi olduğunu herkese kabul ettirmesiydi. Anton Semyonovich haklı diye üsteledi. Nöbetçi koymamalıyız. Şimdi bunu hepimiz anlamıyoruz ama çok yakında bu toplulukta hırsızlık yapılmaması gerektiğini öğreneceğiz. Daha şimdiden çoğumuz bunu kabul etmiş durumdayız, değil mi? Çok sürmez kendimiz nöbet tutmaya başlarız. Sözünün burasında birden buruna döndü. Öyle değil mi burun diye seslendi. Elbette kendimiz bekçilik ederiz. Bundan ne çıkar ki? Şubat ayında hademimiz topluluktaki görevimden ayrıldı. Bir hastaneye atanmasını sağlamıştım. Bir pazar günü kerata onun kapısına çekildi. Kadının tüm dostları, onun sıcak akşam çaylarını içen, tatlı sohbetlerine katılan, onunla birlikte dünyanın nereden gelip nereye gittiği konusunda çeşit çeşit kararlar veren çocuklar, sayısız torba ve kutuyu harıl harıl kızağa yerleştirmeye koyuldular. Kadıncağız dünyalığını oluşturan yığının üzerine kurulup oturdu. Kızağın sarsıntılarına bana mısın demeden ve de keratanın her zamanki şaşmaz tırısıyla yani saatte 2 kilometre hızla yeni yaşantısına başlamak üzere yola koyuldu. Ama o gece bizim kerata ihtiyar kadıncağızla birlikte döndü topluluğa. Zavallı kadın gözyaşları için odama daldı. Hemen hemen tüm eşyası çalınmıştı. Dostları ve öteki yardımcılar kutu ve torbaların hepsini kızağa yerleştirmemişlerdi. Rezil bir hırsızlık olayıydı bu. Büyük bir alçaklıktı. Birden ayaklandım. Kalina Ivanoviç'i, Zadorov'u ve Taranets'i kaldırdım. Birlikte tüm topluluğu didik didik ettik. Öyle çok şey çalınmıştı ki eşyaları doğru dürüst gizleyememişlerdi bile. Bizim hademenin hazinesi ormanda çalılıkların arasından, komşu evlerin bahçelerinden, bir merdiven altından, hatta herkesin burnu dibinden, yatakların altından ve dolapların ardından toplandı. İhtiyacı az değilmiş hani bir düzine kadar yepyeni masa örtüsü, bir hayli çarşaf ve havlu, birkaç gümüş kaşık, ufak tefek cam eşya, vazo falan, bir bilezik, birkaç küpe ve daha bir yığın ıvır zıvır bulduk o gece. İhtiyar odanda oturuyor, hüngür hüngür ağlıyordu. Kuşkulular yani kadının eski dostları bir bir gelmeye başladı. Hepsini sorguya çekiyordum. Başlangıçta her şeyi yatsıdı çocuklar ama ağzımı açıp da iyice bir bağırdıktan sonra konuşmaya başladılar. İhtiyarın dostları büyük parçalar yürütmemiş, daha doğrusu hırsızlık etmek amacıyla bir şey almamışlardı. Bunlar ancak anı olsun diye peçete, şekerlik gibi küçük şeyleri kendilerine armağan etmişlerdi. Burun'un bütün bu işlerde başrolü oynadığı anlaşıldı. Bu durum herkesi, en çok da beni şaşırttı. Burun daha ilk günlerden beri hepsinden daha güvenilir, son derece ciddi, aklı başında, çekingen ama aynı zamanda dostsever bir çocuktu. Üstelik okulun en başarılı, en dikkatli öğrencisiydi. Yaptığı işin büyüklüğü karşısında ağzım bir karış açık kaldı. Kadının hemen hemen her şeyini çalmıştı. Topluluktaki tüm hırsızlıkların onun elinden çıktığını artık kuşkum yoktu. Sonunda kötülüğün kaynağına inmiştim. Burun'u topluluk mahkemesinin karşısına çıkardım. Topluluğumuza kurulan ilk mahkemeydi bu. Yüzleri son derece ciddi, üstleri başları son derece perişan jüri üyeleri yatakhanedeki masa ve yatakların üzerine saf saf oturdular. Bir yağ kandilinden uzanan ışık demetleri, çocukların gergin yüzlerini ve iri kıyım gövdesi garip görünümü kalın boynuyla Birleşik Devletler Başkanı McKinley'i andıran burnunun kireç kesilmiş suratını aydınlatıyordu. Kesin, katı ve öfkeli bir tavırla suçun ne olduğunu anlattım çocuklara. Bütün mutluluğu birkaç pılı pırtısına bağlı olan ihtiyar bir kadıncağızı soymak, bu toplulukta çocuklara herkesten çok ilgi göstermiş, onlarla yürekten ilgilenmiş bir kadını bu çocuklardan yardım istediği anda soymak için bir insanın insanlıktan çıkmış olması gerekirdi. Bu kimse yalnızca bir canavar, bir hayvan değil, iğrenç bir yaratık da demek. İnsanın kendine saygısı olmalıydı, güçlü ve onurlu olmalıydı insan. Savunmasız bir ihtiyarcığın varını yoğunu ve tüm mutluluğunu almak insanlığa sığmazdı. Her nedense yaptığım konuşmanın çok etkileyici olmasından mı yoksa çocukların kendiliklerinden bu işe öfkelenmesinden mi bilmiyorum. Bütün gözler hatta yumruk ve tekmeler Bruno'ya yönelmişti. Herkes birden saldırmaya, onu iyice hırpalamaya hazırdı. Saçı başı karmakarışık ufak tefek bir çocuk olan Bratchenko kollarını Bruno'ya doğru uzattı. Konuş bakalım, kendini savunacak halin var mı? Demir parmaklıkların ardını boylayacaksın. Senin yerin burası değil oğlum. Sen doğuştan açsın. Anton Semyonovic'in parasını alan da sendin. Burun birden atıldı, ona karşı çıktı. Anton Semyonovic'in parası mı? Kanıtla da görelim bakalım. Sen hiç merak etme canım. Kanıtla öyleyse haydi. Demek parayı sen almadın. Alan sen değildin yani. Yani bendim, öyle mi diyorsun? Evet, sendin diyorum. Demek Anton Semyonovic'in parasını ben aldım. Kim kanıtlayabilir ki bunu? Arkalardan Taranes'in sesi geldi. Ben. Burun cin çarpmışa döndü. Önce karşı çıkacakmış gibilerden atıldı, sonra vazgeçmiş olacak yalnızca şunları söyledi. Aldımsa ne olmuş? Geri verdim ya. O anda beni çok şaşırtan bir şey oldu. Bütün çocuklar birden kahkahalarla gülmeye başladılar. Bu tartışmayı çok eğlenceli bulmuşlardı anlaşılan. Taranets bu büyük göz bekliği gösterdiğinden bir kahraman gibi davranıyordu artık. Bir iki adım öne çıktı ve kendine göre bir konuşma yaptı. Ancak bu çocuk buradan atılmamalıdır. Hepimiz de geçmişte yanlışlar yapmışızdır. Ancak ona bir temiz sopa çekmeye hiçbir diyeceğim yok. Ortalıkta çıt yoktu. Burun gözlerini yavaş yavaş çevirerek çilli yüzü Taranets'e baktı. Gel döv bakalım öyleyse. Sen benden ne istiyorsun anlamıyorum. Ağzına kuş tutsan bu topluluğun müdürü olamazsın. Gerekliyse Anton dayak atar bana. Bu da sizi hiç ilgilendirmez. Vetkovski birden ayağa fırladı. Ne demek sizi hiç ilgilendirmez? Çocuklar ilgilendirir mi yoksa ilgilendirmez mi ha? Hem de nasıl diye haykırdı çocuklar. Kendi ellerimizle ıslatacağız onu. Anton'dan daha iyi yaparız bu işi. Biri buruna doğru hızla ilerlemeye başladı bile. Bratchenko yumruklarını yüzüne yüzüne sallıyor. Bir temiz sopa yiyeceksin ki diyerek suçluya yaklaşıyordu. Zadorov kulağıma eğildi. Onu buradan çekin yoksa fena yapacak dedi. Bratchenko'yu burundan uzaklaştırdım. Zadorov 2-3 çocuğu daha ite kaka yerlerine yolladı. Böylece olası bir saldırıyı zar zor önledik. Burun konuşsun, anlatsın derdini bakalım diye bağırdı oradan Bratchenko. Burun başını öne eğdi. Söyleyecek hiçbir şey yok dedi. Hepiniz haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Bırakın Anton Semyonovic'le gideyim. Bırakın o uygun gördüğü gibi cezalandırsın beni. Bu sözler üzerine ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Ben kapıya doğru ilerledim. Yüreğimdeki öfke taşıp dışarı çıkacak diye ödüm kopuyordu. Çocuklar burunla bana yol açmak üzere sağa sola dizildiler. Kar kümeleri arasından yolumuzu bula bula ben önde, burun arkada, karanlık bahçede yürüyorduk. Yüreğimi derin bir acıma duygusu sardı bu kez. Buruna zavallı bir insan artığı gözüyle bakıyordum. Ona nasıl bir ceza vereceğimi bilemiyordum. Topluluğa bir hırsızlar çetesinin üyesi olarak gönderilmişti. Çetedekilerin çoğu yetişkin kimselerdi ve hepsi de öldürülmüşlerdi. Burun daha 17 yaşındaydı. Odama vardık. Burun kapının eşiğinde çıtını çıkarmadan duruyordu. Bense masanın başında oturmuştum ve kafasına ağır bir şey fırlatarak bu konuşmaya son vermemek için kendimi güç tutuyordum. Sonunda burun başını kaldırdı, gözlerimin içine baktı ve yavaş yavaş her sözcüğün üstüne basa basa hıçkırıklarını büyük bir güçlükle tutarak şunları söyledi. Bir daha hiç hırsızlık yapmayacağım. Yalan söylüyorsun, mahkemede de böyle söz vermiştin. O mahkemeydi, şimdi ise sizinle konuşuyorum. Bana istediğiniz cezayı verin ama ne olur bu topluluktan atmayın. Topluluğun nesini beğeniyormuşsun bakalım? Burayı seviyorum. Okul var. Öğrenmek istiyorum. Çaldımsa karnım aç olduğu için çaldım. Her zaman için yalnızca aç olduğum. İyi, pekala. 3 gün kilit altında kalacaksın. Ekmekle sudan başka yemek yok. Taranets'e de elini süreyim deme. Tamam. Burun yatakhanenin bitişiğindeki küçük odada 3 gün kaldı. Burası ıslah ev iken öğretmenlerin yatakhanesi olarak kullanılıyordu. İznim olmaksızın odadan çıkmayacağına söz verdi. Ben de odayı kilitlemedim.